Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28'tir, 1401 Hicri Kameri 19 İlhicce 1443 ve Miladi Takvimle 19 Temmuz 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Batı Asya gelişmeleri, İran'ın gezilecek yerleri, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda bakanla İran'a geldi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran'ın dinamik diplomasinin merkezi olduğunu söyledi. Emir Abdullayan, Borel'e Beyaz Saray aşırılıkları bırakmalı çağrısında bulundu. Irkçı İsrail Başbakanı polise Filistinli gençleri vurma yetkisi verdi. Çin, Amerika'nın Sincan bölgesiyle ilgili raporunu yalanladı. Amerika'da Biden'a destek giderek azalıyor. Amerika ve Avrupa'da maymun çiçeğinde ciddi artış gözlendi. Şimdi haberler.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük bir ziyaret için üst düzey bir heyet başkanlığında dün gece Tahran'a geldi. Erdoğan, Tahran ziyaretinde İran-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile katılacak. Bu görüşmede İran-Türkiye ilişkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmeye yönelik ikili girişimler gözden geçirilecek. Bugün Erdoğan ayrıca Astana sürecinin liderlerinin 7. toplantısına da katılacak. Erdoğan'ın bu görüşmenin oturum aralarında Rus mevkidaşı Putin'le ikili bir görüşme yapması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı da bugün Tahran'ı ziyaret edecek. Astana sürecinin 7. zirvesi bugün İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Tahran'da yapılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Görmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tahran'a geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece Twitter'da İran, Türkiye, Rusya başkanlarının Tahran'da yapacağı görüşmeleri atıfta bulunarak İran'ın dinamik diplomasinin bir merkezi olduğunu söyledi. Astana sürecinin liderlerinin 7. toplantısı bugün İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Tahran'da yapılacak. İran Dışişleri Bakanı Twitter'da Astana sürecinin liderlerinin 7. toplantısının Tahran'da yapılmasına işaretle İran, Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları arasında Tahran'da yapılacak görüşmeler, ilişkileri daha da pekiştirmek, ekonomik işbirliğini geliştirmek, siyasi bir çözümün gölgesinde bölgenin güvenliğine odaklanmak, savaşa başvurmamak ve gıda güvenliğini garanti altına almak için bir fırsat olacak dedi. Emir Abdullayan, Astana akımının liderlerinin Tahran'daki üçlü toplantısının gündeminde yer alan konular arasında Suriyeli mültecilerin evlerine ve şehirlerine dönüşlerini ve Suriye'de barış, istikrar ve güvenliğe yardım edilmesine de vurgu yaptı.
Üst düzey bir Kremlin yetkilisi İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak Tahran görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yapacaklarını söyledi. İTHT'ın haber ajansının haberine göre Kremlin'in yardımcısı Yuri Yushakov pazartesi günü şunları söyledi. Tahran'daki Astana çerçeve toplantısı sonucunda ortak bir açıklama yapmayı umuyoruz. Bu bildirinin bir taslağı zaten hazırlanmış ve üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Üç Cumhurbaşkanlığının görüşmesinden hemen sonra onaylanacak. Kremlin yetkilisi ayrıca şunları söyledi. Astana çerçevesi etkinliğini göstermiştir ve muhtemelen Suriye'deki durum üzerinde gerçek olumlu etkileri olan tek uluslararası mekanizmadır. Yushakov bugüne kadar Rusya'nın birçok yerinde düşmanlıkların durdurulması anlaşmasının uygulandığına ve bu ülkedeki saha durumunun genel olarak istikrarlı olduğuna dikkat çekti. Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak çabaları ve işbirliği sayesinde şiddet seviyesi düşmüş, IŞİD'in ana çekirdekleri yenilik yaratılmış, diğer terör gruplarının ve suç ortaklarının potansiyel gücü önemli ölçüde zayıflatılmıştır. Kremlin yetkilisi ayrıca şunları kaydetti. Astana süreci çerçevesinde uzman düzeyinde istişare de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde işbirliği devam ediyor.
Rusya haber ajansı Sputnik Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad'ın bugün İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Bu ziyaret Astana süreci liderlerinin Tahran'daki 7. toplantısı ile aynı zamanda gerçekleşecek. Astana sürecinin 7. zirvesi İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı katılımıyla bugün Tahran'da yapılacak.
İran Dışişleri Bakanı dün gece Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma iradesinde hiçbir şüphe olmadığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Beyaz Saray, abartıları ve şüpheleri bir kenara bırakmalı ve çözüme ulaşma ve anlaşmaya varma yolunda gerçekçi adım atmalıdır, dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian bu telefon görüşmesinde Borrell ve dış politikadan sorumlu yardımcısı Enrico Moran'ın sürekli çabalarını takdir etti ve Avrupa Birliği ve son dönemde yaptığı görüşmeleri de atıfta bulunarak İtalya ve Fransa Dışişleri Bakanlarıyla Amerika'nın geçmişteki etkisiz yaklaşımını ve yapıcı olmayan davranışlarını tekrarlamaktan, baskı ve yaptırımlara başvurmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında Tahran'da yapılacak üçlü toplantıya atıfta bulunarak İran'ın gıda güvenliği ve enerji güvenliğine yaklaşımını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile yaptığı son görüşmeye de atıfta bulunarak Ukrayna tahıllarının ihracatını kolaylaştırmanın büyük önem taşıdığını bildirdi. Bu telefon görüşmesinde Avrupa Birliği Dış Politika Şefi de İran tarafından bugüne kadarki müzakere sürecindeki olumlu ve ciddi iradesini takdir ederek mevcut durumda tarafların fikirlerinin sunulması ve özetlenmesi gerekliliğini de vurguladı. Borrell, İran'ın nihai bir anlaşmaya varmak için engelleri aşma ve kalan bazı anlaşmazlıkları çözme girişimlerini takdir ederken kendisi ve yardımcısının tüm taraflarla iletişim ve istişare yoluyla bu süreci kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya hazır olduklarını vurguladı.
İran sınır muhafızları 140 yasa dışı Pakistanlı göçmeni bu ülkeye iade etti. Her yıl İran'a yasa dışı yollardan girmeye çalışan çok sayıda Pakistan uyruklu İranlı sınır muhafızları tarafından gözaltına alınarak ülkelerine geri gönderiliyor. Pakistan basını Pakistan ile ortak sınır noktasında İran sınır yetkililerinin Mircave bölgesinde 140 Pakistanlı kaçak göçmenin bu ülkenin sınır yetkililerine teslim edildiğini yazdı. Son aylarda İran sınır güçleri yasa dışı yollardan İran'a giren yüzlerce Pakistan vatandaşını gözaltına aldı ve Pakistan'a teslim etti. Pakistan'daki işsizlik ve iktisadi sorunlar bu ülke vatandaşlarının yasa dışı göçünün en önemli nedenlerinden biri. Bu kaçak göçmenlerin büyük bir kısmının İran'a girdikten sonra Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.
NATO üyeliği süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin şartlarını hatırlatan Erdoğan, eğer bu ülkeler gerekli adımlar atmazlarsa süreci donduracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili konuşan Erdoğan, şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir ifadelerini kullandı. NATO'nun genişleme politikasının Türkiye'nin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduklarının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaşacak. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin öyle veya böyle değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.
Çin televizyon kanalı CGTN'ye göre Türkiye'de enflasyon %80'e yükseldi ve gıda fiyatları ve ulaşım maliyetleri iki katına çıktı. Söz konusu kanalın muhabirinin Antalya'dan bildirine göre Antalya'daki halk genellikle yiyeceklerini daha ucuz almak için yerel pazarlara gidiyor. Ancak Türkiye'de yıllık enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı için bu konu çok sayıda ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına sebep oldu. Bu arada Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlarla mücadele etmenin tek yolunun perakende yasası olduğunu söyleyerek fiyatların kimler tarafından yükseldiğini, esnafın bu konudaki mağduriyetini ve birçoğunun kapanmasına rağmen yine devletine, milletine bağlı kalmak suretiyle mahallelerin bulunduğu semtin, caddenin en büyük etkeni yine esnaf sanatkarı oldu dedi.
Siyonist rejim İsrail Başbakanı polis güçlerinin Filistinli gençleri vurmasına izin verdi. Siyonist rejim askerleri her gün çeşitli bahanelerle mazlum Filistin halkına saldırıyor, onları öldürüyor, yaralıyor ya da tutukluyor. Filistinliler de bu suçlara karşı anti-Siyonist operasyonlar yürütüyor. Işı rejim İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Berlio ile bir araya gelerek herhangi bir polis gücünün tehdit edildiği anda harekete geçebileceğini belirtti. Bu görüşmede Lapid ve Berlio polis güçlerinin Filistinlilere ateş etme talimatının değişmediğini ve kendini tehlikede gören her polisin ateş edebileceğini vurguladı. Lapid bu açıklamaları bir İsrail polis memurunun bir araba kovalamacı olayı sonucu ölmesine tepki olarak yaptı.
Filistin Başbakanı Muhammed Eşdiye, Amerikan yönetimini ırkçı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme planını durdurması için terör rejimi İsrail'e baskı yapmaya çağırdı. Filistin Başbakanı Eşdiye, Filistin yönetiminin haftalık kabine toplantısında konuştu. Eşdiye, Siyonist rejim İsrail hükümetinin Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyareti biter bitmez Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudiler için yeni yerleşim planlarını onayladığına işaret etti. Filistin Başbakanı, Amerikan yönetimine iki devletli çözüm seçeneğini baltalayacak bu planları durdurmaya çağırıyoruz. Yerleşimler, Filistin halkının bağımsız devlet hakkını korumak için uluslararası kararlar uyarınca derhal durdurulmalıdır, dedi. Amerikan Başkanı Biden bölge turu kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Batı Şiran'ın Beytüllahim kentinde bir araya gelmişti. Biden burada yaptığı konuşmada iki devletli çözüm konusuna değinmiş ve Amerikan Başkanı olarak yanınızda bulunduğum bugün iki devletli çözüm hedefine olan bağlılığım değişmedi. 1967 sınırlarında iki devlet Filistinler ve İsrailler için eşit şekilde güvenlik, refah, özgürlük ve demokrasi elde etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor ifadelerini kullanmıştım.
Siyonist rejim İsrail medyası işgal altındaki Filistin hava sahasına bir insansız hava aracının girdiğini iddia etti. El Cezire'ye göre Kan Haber kanalı insansız hava aracının Lübnan Hizbullah'ına ait olduğunu ve bu rejimin ordusunun bu insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Siyonist Ordu Radyosu da Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınırda bir Hizbullah insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. Irkçı İsrail ordusu da Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü iddia etti. Hizbullah bağlantılı Lübnanlı haber kaynakları henüz bu iddiaya cevap vermedi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki Laskiye eyaletindeki Hemeymim hava üssündeki Rus koordinasyon merkezinin yardımcısı Beyaz Miğferler terör grubunun unsurlarını Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Tahrir-ül Şam teröristleriyle kapsamlı işbirliği içinde olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı dün El-Nusra cephesine bağlı teröristlerin gerginliği azaltma bölgesindeki güvenli alanları bombalamak için Beyaz Miğferliler terör örgütünün logosunu taşıyan ambulans ve araçlar kullandığını ilan etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çin'in bu ülkenin Sincan bölgesindeki tutuklamalarıyla ilgili Amerikan iddialarını yalanladı. Amerikan hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde Çin'in Sincan bölgesinde insan hakları ihlalleri iddiasının gündeme geldiği bir rapor yayınlandı. Bu iddialar Amerikalı yetkililer tarafından defalarca dile getirildi. Ancak Çinli yetkililer bunu yalanladı. Geçen hafta Sincan bölgesine yaptığı ziyarette Çin Cumhurbaşkanı bölgesel yetkilileri özgürlük ve dini ihtiyaçları yerli halkın Xinjiang'ın yönetimine ve kalkınmasına katılımını garanti etmelerini hatırlattı.
Amerikan merkezi CNN'in yaptığı anket Amerikan Başkanı Biden'a olan halk desteğinin ciddi oranda düştüğünü, toplumun özellikle ekonomi ve ülkenin durumu konusunda yönetimden hoşnut olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların %38'i Biden'dan memnun olduğunu, %62'si memnun olmadığını dile getirdi. Öte yandan ankette 8 Kasım'daki kongre ara seçimleri yaklaşırken Biden'ın kendi partisi Demokratlardan aldığı desteğin azalmakta olduğu görüldü.
Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Amerika Birleşik Devletleri'nde maymun çiçeği vakalarının hala arttığını açıkladı. Amerika'da 20 yıldır görülmeyen maymun çiçeği virüsü Nijerya'dan gelen bir Amerikan vatandaşında tespit edildi. Koronavirüs salgınıyla mücadelesini aşılamayan aşılamanın artmasıyla zorlu günleri geride bırakan Amerika bu kez maymun çiçeği virüsü hortladı. 9 Temmuz tarihinde Nijerya'dan Dallas Havalimanı'na gelen uçakta yolculuk eden bir Amerikan vatandaşında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği açıklandı.
Avrupa bölgesinde bu yıl tarım ürünleri ve temel mal üretiminin keskin bir şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Tarımsal danışmanlık şirketi yayınladığı bir raporda Avrupa Birliği'nde buğday ve diğer tahıl üretiminin bu yıl kuru hava sebebiyle düşmesi bekleniyor dedi. Çalışma Avrupa Birliği buğday mahsulünün bu yıl geçen yıla göre 5 milyon ton azalarak 123 milyon tona ulaşacağını gösteriyor.
Ve son haberimiz Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Bu arada Amerika'da silahlı saldırılar bitmiyor. Amerika'nın Indianapolis kentinde yer alan bir alışveriş merkezi kana bulandı. 22 yaşındaki silahlı saldırgan 3 kişiyi vurarak öldürdü. Polis ise bir görgü tanığının saldırganı öldürdüğünü söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Afganlı çocuklar arasında açlığın ve kötü beslenme seviyesinin artması etrafında. Afgan çocuklar aşırı açlık ve kötü beslenmekten dolayı hastanelik oluyorlar. Afganistan'ın batısında bulunan Herat ilindeki çocuk hastaneleri yetkililerine göre yoksulluk ve açlığın yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklar arasında yetersiz beslenme geçen yıla göre ikiye katlandı. Herat'ta bir hastanenin başhekimi Cefit Niyozima'ya göre son 6 ayda bu ildeki çocuk hastanesine yetersiz beslenen 2000'den fazla çocuk geldi ve bazıları hayatlarını kaybetti. Batılı ülkeler, özellikle Amerika, Afganistan'ın 20 yıllık işgali sırasında ülkenin altyapısının büyük bir bölümünü tahrip etti. Ve Amerika bizzat Afganistan'ın varlıklarından milyarlarca dolara el koyarak ülkenin ekonomik durumuna ateş açtı. Böylece ülkenin ithalatını bile engelledi. Afganistan gıda maddeleri dahil stratejik ürünleri ithal etmek için bile gerekli mali kapasiteye sahip değil Amerika'nın yaptırımlarından ötürü. Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde Afganistan'ın her zaman batıya bağımlı kalması için tarım da dahil olmak üzere bu ülkenin çeşitli ekonomik altyapılarının güçlendirilmesi ihmal edildi. Ve Afganistan'ın temel ve ama ihtiyaçlarını karşılamak için gıda tesislerinin kurulması neredeyse açıkça engellenmiş oldu. Şimdi de aslında Amerika bu ülkenin çocuklarında yetersiz beslenme zemini yaratarak bir nesil Afgan halkını yok etmeye çalışıyor. Diyet ve beslenme konularına uzman Gary Morrison bu konuda şöyle diyor. Yetersiz beslenme ve kötü beslenme Afgan çocuklarında 2 yaşından sonra zaten tedavisi olmayan boylarının kısalığına neden oluyor ve aynı zamanda çocuğun bilişsel yeteneğini büyük ölçüde zayıflatıyor ve bu bir nesli yok etmek için yeterlidir. Afganistan halkının bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu açık bir gerçek.
Ancak bu Taliban'ın Afgan halkının özellikle de çocukların sağlığından sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Afganistan halkı arasında kendisini bu ülkenin hükümdarı olarak gören Taliban'ın Afgan halkının özellikle çocukların yetersiz beslenmesini siyasi sorunları çözmek için bir kalkan olarak kullandığı ve bunu bir mağduriyet aracı olarak kullandığı algısı oluşmamalıdır. Şüphesiz Afganistan bu ülkenin insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli iç kapasiteye de sahiptir. Bu kapasiteyi potansiyelden gerçeğe dönüştürmek için gerekli zemini ve platformu sağlaması gereken ülkenin başında duran Taliban'dır. Aslında uluslararası toplum Taliban'ın sorunlarından ve mağdur gösterme çalışmalarından etkilenmediğini göstermiştir. Aynı zamanda 6. sınıfın üzerindeki kızların eğitimine muhalefet de dahil olmak üzere Taliban'ın kültür ve eğitim politikalarının sürdürmesini pratikte grubun dünya ile resmi işbirliğine yönelik yaklaşımı da engellemektedir ve Batı'nın yardım sağlamamasına da yol açmaktadır. Guardian gazetesine göre Afganistan'daki tıbbi ve psikolojik araştırmalar Afgan çocuklarının yaklaşık yarısının yaşamlarının ilk 2 yılında iyi beslenmedikleri için yetersiz beslenme nedeniyle zihinsel ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor. Her halükarda yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan Afgan çocukların sayısındaki artış yalnızca Taliban'ın ve hükümetinin çıkarına değil, aynı zamanda Afganistan halkının temel ihtiyaçlarını karşılayamama ve işleri yönetme konusundaki eksiklerini de gösteriyor. Afganistan halkı için bu önemli soru, bu ülkedeki çocukların yetersiz beslenmesinin devam etmesiyle insani durumun geleceğin ne yönde gelişeceğidir. Afganistan'ın işlerini herhangi bir hükümet altında yönetebilecek sağlıklı bir nesle ve eğitimli ve yetenekli bir gençliğe ihtiyacı yok mu? Sorular sık sık sorulmaya başlanmıştır. Bir nesil kadar Afgan halkının yok edilmesi, Afganistan'ın gelecekteki insani gelişmelerine akıllıca bir bakış gerektiren Amerika ve diğer batılı ülkelerin politikası olduğu da ortadadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İngiltere'nin eski başbakanının Batı hegemonyasının çöküşüyle ilgili itiraf etrafında. İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, dünyanın çok kutuplu yönde geliştiğini ve yakında özellikle de Çin etrafında önemli jeopolitik değişikliklerin yaşanacağını, batılı ülkelerin siyasi ve iktisadi hegemonyasının sona ereceğini söyledi. 1997 ile 2007 yılları arasında İngiltere'de başbakanlığı yapan Tony Blair, Amerika İngiltere Vakfı'nda gerçekleştirdiği yıllık konuşmasında Batı hegemonyasının devrinin artık bitmeye yakın olduğunu ve dünyanın çok kutupluluğa doğru hareket ettiğini söyledi. İngiltere eski başbakanı, bu yüzyılda en büyük jeopolitik değişiklik Rusya değil, Çin tarafından tetiklenecek. Batı'nın siyasi ve ekonomik hegemonyasının sonuna yaklaştık. Dünya muhtemelen iki kutuplu ve daha büyük bir ihtimalle çok kutuplu dünyaya yönelecek dedi. Batılı siyasetçi Çin'i dünyanın ikinci süper gücü olarak adlandırarak Rusya ve İran'ı da Pekin'in muhtemel müttefikleri olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri her zaman tek kutuplu dünyanın lideri olduğunu iddia ettiği bir sırada İngiltere'nin eski başbakanının bu sözleri dikkat çekici. Ancak özellikle son 10 yıllarda dünyadaki siyasi ve ekonomik koşulların değişmesi, Çin, Rusya ve dünyadaki diğer bazı ülkelerin ekonomik ve siyasi gücünün artmasıyla birlikte batılı devletlerin yetkililerinin de hegemonyalarının sonuna yaklaşını kabul etmelerine neden olmuştur.
Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi dünya batıdan batı sonrası döneme geçiyor. Avrupa ve Amerika'nın etkisinin azalması diğer ülkelerin önünü açtı. Yeni bir dünya düzeni kurulmak isteniyor. Batılı olmayan aktörler uluslararası ilişkiler uluslararası alanı oluşturur. Bazı Batı Asya ülkelerindeki Amerikan politikalarının başarısızlığı, Amerikan birliklerinin Afganistan'dan aniden çekilmesi, Washington'un Suriye ve Irak'taki politikalarının başarısızlığı, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın ilerleyişi, Çin'in dünya ekonomisindeki güçlü varlığı ve yükselişi, pratikte Amerika'nın tek kutuplu dünyası döneminin sona ermeye yaklaştığını gösteriyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Amerika'nın başını çektiği tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini ve dünyanın çok kutuplu bir düzene doğru ilerlediğini vurguladı. Amerika özellikle Trump'ın başkanlığı döneminde tek taraflı ve önce Amerika politikalarını dikkate almış, bu politikaların uygulanması Avrupa ve Amerika arasındaki ayrışmaların ve ihtilafların artmasına yol açmış, Amerika'nın kabul edilebilirliğinin ve rolünün azalmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COP nükleer anlaşmasından çekilmesi, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin silah kontrol anlaşmalarından ve uluslararası örgütlerden çekilmesi de dahil olmak üzere birçok durumda Amerika'nın tek taraflı politikaları gözler önüne serildi. Yeni Amerikan Başkanı olarak Joe Biden'ın vaatlerinden biri Amerika'nın küresel rolünü yeniden kurmaktı ve bu da Amerika'nın bu alanda büyük zarar gördüğünü gösteriyor. Bu durum mevcut kanıtlar yeni uluslararası düzenin çok kutupluluğa doğru ilerlediğini gösterirken gerçekleşti. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet eden uluslararası bir güç olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaklaşımı olan tek kutuplu sisteme ve tek taraflılığa karşı olduğunu ve yaptırımların diğer ülkelere karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı olduğunu her zaman vurgulamıştır. Moskova'nın bakış açısından mevcut uluslararası sistemin gerçekleri Çin, Hindistan, Rusya gibi yeni güçlerin ve önemli yeteneklere sahip yükselen diğer ekonomik güçlerin ortaya çıktığını göstermektedir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Tir 1401, Hicri Kameri 19 Zilhicce 1443 ve miladi 19 Temmuz 2022 Salı. Hatmi 8 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28'de 1333'te Ayetullah Muhammed Hüseyin Kaşiful Gıta vefat etti. Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref kentinde bilim ehli ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Kaşiful Gıta gençken dini ilimlerde tahsiline başladı. O kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Ahun Horasani nezdinde bütün bilimsel aşamaları kat etti. Kaşiful Gıta, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Irak halkının işgalci İngiliz güçlerine karşı cihat hareketinde aktif katılımı vardı. Kaşiful Gıta, Havaşı Eynül Hayat ve Siyaset El Hüseyniye ve Bir Şey Divanı gibi eserlere kalem aldı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Tir 1359'da İranlı ünlü alim ve edip Üstad Celaleddin Humayi vefat etti. Hicri Şems'e 1278'de İran'ın merkezindeki İsfahan'da fazla bir ailede dünyaya geldi. Üstad Humayi tahsiline 5 yaşındayken babasının nezdinde başladı ve fıkıh dalında içtihat derecesine ulaştı. Edebiyat, felsefe, usul ve nücum dallarında büyük maharet kazanan Humayi, İran'ın edebiyat tarihi, edebi sanatlar ve mesnevi velednamı adlı eserlere kalem aldı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Tir 1365'te İranlı ünlü araştırmacı Üstad Seyyid Muhammed Taki Müderris Rezevi 91 yaşında vefat etti. İlk eğitimini Mirza Abdul Cevad Edip Nişaburi nezdinde bitirdikten sonra eski bilimleri öğrenmeye başladı ve bu alanda zirveye ulaştı. Hicri Şems'e 1298'de Tahran'da Seyyid Muhammed Tonekabuni ve Mirza Muhammed Tahir Tonekabuni gibi alimlerden dersler aldı ve Tahran'daki okullarda ders vermeye başladı. Ve ardından Tahran Üniversitesi'nde Menkul ve Makul Fakültesi ve Edebiyat ve Sosyal Bilimler'de ders verdi. ...14 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Tir 1387'de İranlı ünlü sinema ve televizyon oyuncusu Husru Şekibayi vefat etti. ...180 yıl önce bugün 19 Temmuz 1842'de Çin, İngiltere'ye karşı Afyon Savaşı olarak bilinen savaşa yenildi. 19. yüzyılın ortasında İngilizler Hindistan'a tamamen musallat olması ve Çin pazarını tek eline alması ardından Asya'daki sömürgeci güçler arasında yer aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Batı Asya ziyareti ve bu bağlamda yaşanan gelişmeler.
Ve Sarp Hareketi taraftarlarının Bağdat'ta milyonluk mitingi.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden geçen hafta çarşamba günü Amerika Başkanlığı koltuğuna oturması ardından ilk kez Batı Asya turuna çıktı. Biden ilk önce işgal altındaki Filistin topraklarına giderek Siyonist rejim yetkilileriyle bir araya geldi. Biden daha sonra Beytüllahim'e girerek Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Biden, Batı Asya turunun devamında Tel Aviv Havaalanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.
Amerikan Başkanı Biden geçen hafta cumartesi günü Washington Post gazetesinde yayınlanan "Neden Suudi Arabistan'a gidiyorum?" başlıklı yazısında Batı Asya'nın şimdiki durumda eski başkan Trump döneminden daha güvenli olduğunu kaydederek bunun ispatı için Trump döneminde iki krize işaret etti. Birincisi 2020 yılında 2019 yılına nazaran Amerikan ordusuna saldırıların 4 kat artması. İkincisi ise Ocak 2021'de Amerikan başkanlık yemin töreninden bir ay öncesinde Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine son 10 yılın en büyük roket saldırısının gerçekleşmesi. Biden söz konusu yazısında kendisinin Batı Asya ziyareti için Ukrayna Savaşı'ndan doğan sorunlarla mücadele, Çin'e karşı üstünlük elde etmek, Siyonist rejimli Araplar arasında normalleşme ve Fars Körfezi Arap ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek olmak üzere 4 hedef belirlediğini açıkladı.
Biden'ın Batı Asya gezisine ilişkin belirttiği 4 hedef arasında Ukrayna'daki savaşın yol açtığı zorlukla başa çıkmak olan ilk hedefin Biden'ın Batı Asya gezisinde ana önceliği olduğu gözleniyor. Washington Post'ta bu gezinin nedeni hakkında yazdığı makalenin başında Biden şunları belirtti. Batı Asya Amerika'nın yararına birçok yönden daha güvenli ve daha entegre. Su yolları, küresel ticaret ve güvendiğimiz tedarik zincirleri için çok önemlidir. Batı Asya'nın enerji kaynakları Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın yıkıcı etkisini azaltmak için hayati önem taşımaktadır.
New York Times geçen çarşamba günü Biden'ın Batı Asya gezisiyle ilgili bir raporda şunları yazdı. Veya Saray, Biden'ın Suudi Arabistan'a gitme kararını sadece petrol için değil de çok çeşitli ulusal güvenlik sorunlarından kaynaklandığını ileri sürdü. Ama aslında petrol fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde bu gezinin en acil nedeni petrol.
Diğer bir konu ise Joe Biden bu gezinin ana hedeflerinden biri olarak Araplarla işbirliğini güçlendirmekten bahsetmişse bu iddia bir yandan Amerika'nın Arap petrolüne olan ihtiyacından diğer yandan Siyonist rejimin çıkarlarından etkilenmiştir. Bu bağlamda Biden Washington Post'taki köşesinde Arap-Siyonist ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili şunları yazdı. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri tarihinde İsrail'den Suudi Arabistan'daki Cidde'ye uçan ilk başkan olacağım. Bu gezi gelişmekte olan ilişkilerin küçük bir sembolü ve hükümetimin derinleştirmeye ve genişletmeye çalıştığı İsrail ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir adım olacak.
Biden'ın bölgeye yaptığı gezi birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Bunların en önemlisi Şirin Ebu Akile'nin Siyonist rejim tarafından öldürülmesine verdiği tepki ve Muhammed Bin Salman ile görüşmesi oldu. Beytüllahim'deki Filistinli gazeteciler giydikleri gömleklerin üzerinde daha önce Siyonist rejim tarafından şehit edilen El Cezire'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafıyla Joe Biden'ın önünde durdu. Biden'ın işgal altındaki topraklara yaptığı gezi sırasında Beytüllahim sokaklarında şehit gazeteci Şirin Ebu Akile'nin resminin yer aldığı reklam panoları da yerleştirildi. Ancak Biden'ın Şirin Ebu Akile'nin şehit edilmesiyle ilgili bir cevabı yoktu.
Ancak daha önemli bir gelişme Biden'ın Muhammed Bin Salman'la görüşmesiydi. Biden ciddi Havaalanında uçaktan inerken Muhammed Bin Salman Biden'i havaalanında şahsen karşılamadı. Amerikan başkanının Suudiler tarafından karşılanması pek dikkat çekici değildi ve ayakların altına mor halılar serildi. Ardından Biden makam arabasına binerek Bin Salman'ın kendisini beklediği Es-Salam Sarayı'na gitti. Birçokları Suudi yetkilinin Biden'i karşılama şeklini Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ı karşılama şekliyle karşılaştırıyor. Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında bizzat bu ülkenin kralı Salman bin Abdulaziz Trump'ı karşılamak için uçağın kapısına gitmişti. Ancak Biden için bu durum yaşanmadı ve Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkilileri onu çiçeklerle karşılamadı. Kral Salman Biden'ı Es-Salam Sarayı'nın içinde karşılarken görüşmenin ardından iki taraf resmen el sıkıştı ve ardından Suudi Kralı ve Amerikan Başkanı Bin Salman ve çevirmenlerin huzurunda bir görüşme gerçekleştirdi.
Tüm bu davranışlar Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretine rağmen Washington ve Riyad arasındaki ilişkilerin hala soğuk olduğunu ve Biden'ın Suudi Arabistan'a zorunlu ziyaretine ve Muhammed Bin Salman ile görüşmesine neden olan şeyin petrol üretimi meselesi olduğunu gösteriyor. Ukrayna Savaşı petrol fiyatını artırdı ve Biden Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırarak fiyatını düşürmesini bekliyor. Şimdi konuyla ilgili gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinleyelim.
İki tane anlamı var en azından benim okumalarıma göre. Bir tanesi mevcut durumdaki özellikle işte Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri biraz daha Rusya konusunda biraz daha dizginlemek, yani daha kontrol altında tutmak. Yani birincisi biraz bu. Çünkü eğer Suudi Arabistan'la ilişkiler ki Biden sürecinde biraz sıkıntılı bir döneme girmişti. Eğer bu devam edilirse şimdi Rusya üzerinde uygulanan ambargonun dışından da Suudi Arabistan'ın Rusya ve Suriye üzerinden yeniden bir ilişkilenebileceğini muhtemelen izlemini yarattı. Çünkü dikkat ederseniz yeniden Suudi Arabistan ABD ile yani Amerika ile ilişkileri bozulduğu andan itibaren Biden hükümeti iktidarı ile birlikte yeni arayışları olmuştu. Ve diğer ülkelerle, Türkiye ile, işte Suriye ile ve diğer ülkelerle ilişkilerini biraz daha genişletmek istediğini belirtmişti. Bu da muhtemelen Amerika'yı biraz kaygılandırdı tabii. Ama bir durum daha var. Çünkü dünya ekonomisi genel anlamda bir zora girdi. Ve bu zorluk içerisinde Amerika da bu ekonomik sıkıntıyı falan çekmek zorundadır. Muhtemelen danışmanları ya da politik angajmanlar falan biraz Biden'ı uyardılar bu konuda. Suudi Arabistan, ABD yani Amerika için iyi bir pazar, yani verimli bir pazar. Bir de aynı zamanda da Trump döneminde oldukça Amerika'ya yapmış oldukları ekonomik anlaşmalar, silah anlaşmaları oldukça Amerika'yı rahatlatmıştı. Muhtemelen bu süreçte de o telkinler üzerinden Biden böyle bir girişimde bulundu. Fakat Biden'ın genel ziyareti işte Kafkas, Orta Doğu hattı üzerindeki ziyaretlerinden bir tanesi de bana göre İsrail'in diplomatik alanlarını daha da genişletmek oldu. Açıkçası çünkü Biden ile birlikte Suudi Arabistan ilk defa biliyorsunuz havaalanı özellikle İsrail uçaklarına, bütün uçaklarına açmış oldu. Onun dışında diğer konulardan da Suudi Arabistan üzerinden de aynı zamanda İsrail'in mevcut pozisyonu yani daralmış olan o siyasetini, diplomatik siyasetini biraz Biden üzerinden açmak. Bana göre biraz onu da başarmış oldu.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Hamas siyasi ofis başkanı Amerika'nın bölgede bir koalisyon kurma çabalarına işaretle siyasi bir ittifak kurmak için stratejik diyaloğa başlama çağrısında bulundu. Şahap Haber sitesinin bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı yaptığı açıklamada Amerika'nın Kudüs'ü işgal eden rejimin entegrasyonuna dayalı bölgenin yeniden tasarlanmasına ve bu rejimin güvenliğinin bazı Arap hükümetlerle koalisyon yoluyla sağlanmasına dair çabalarının yenilgiyle sonuçlanacağını, zira bu adımın halkın iradesiyle çeliştiğini belirtti.
Henye, siyasi bir koalisyonun kurulmasıyla sonuçlanan bu ümmetin farklı kesimleri ve ülkeler arasında stratejik görüşmelerin başlamasını ve bölgeyi hegemonyaya, ilişkilerin normalleşmesi ve kaynakların işgal edilmesine karşı korumasını istediklerini belirtti. Hamas Siyasi Ofis Başkanı ayrıca Filistin halkının artık bu ülkünün derinliğine darbe vuracak müzakerelerin serap ve kuruntusuna kapılmayacaklarını ifade ederek seçeneklerin işgalci rejimi dışarı atmak ve halkın kendi vatanlarına ve Kudüs-ü Şerif'e dönmelerine kadar direnişe devam olduğunu belirtti. Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz, geçen ay ve Amerika ziyaretinde bu ülke savunma bakanı ile görüşmesi ardından Washington liderliğinde bölgede bir koalisyonun kurulmasını istedi.
Geçen cuma günü Bağdat'ın Sa'd bölgesinde Muktada Sadr'ın çağrısı üzerine yaklaşık 1 milyon Iraklı cuma namazına katıldı. Daha önce Muktada Sadr milyonlarca taraftarını birlik namazı olarak adlandırdığı cuma namazına katılmaya çağırmıştı. Muktada Sadr taraftarlarına hitaben yayınladığı Twitter mesajında şu ifadeleri kullanmıştı. Cuma namazının sesi herhangi bir protestodan daha yüksek olacak ve başka bir fitreye girmeyeceğim.
Sadr, bu milyonluk mitingin birleştirici olduğunu söylerken, Irak'taki bazı gözlemciler, Sadr'ın bu hareketini siyasetten çekilmesinden sonraki siyasi gövde gösterisi şeklinde değerlendirdi. Bazı Iraklı gözlemciler bu cuma namazının siyasi hedefleri olduğunu ve Sadr hareketinin cuma namazının bir tür güç ve halk tabanı gösterisi olduğunu belirtti. Milyonlarca kişinin katıldığı bu miting Muktada Sadr'ın Irak siyaset sahnesinden henüz çekilmediğini gösterdi.
Tahran Radyosu. Siyonist İsrail savaş uçakları geçen cumartesi sabahı Gazze şeridini bombaladı. 2006'dan beri Gazze şeridi İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında ve bu şeridin sakinleri birçok sorunla karşı karşıyadır. Şahab News internet sitesinin bildirdiğine göre Siyonist rejim ordusu savaş uçaklarının Gazze şeridine düzenlediği saldırıda bir direniş üssü hedef alındı. Filistin kaynakları Siyonist rejim savaş uçaklarının Şuheda el-Nusirat üssünü 8 füzeyle hedef aldığını duyurdu. Haberde Filistin direnişinin Siyonist rejim ordusu savaş uçaklarının saldırılarına uçak savar kullanarak tepki verdiği bildirildi. Yine İsrail rejimine ait askeri botlar Gazze şeridinin kuzeyinde Filistinli balıkçıların teknesine ateş açtı.
İsrail işgal ordusu saldırılarına gerekçe olarak gece yarısından sonra Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim merkezlerine iki füze saldırısı düzenlenmesini gösterdi. İslami Direniş Hareketi Hamas olayla ilgili açıklamasında Amerikan Başkanı Biden'ın işgal altındaki topraklara yaptığı ziyaretin hemen ardından sıcağı sıcağına ve Biden'ın daha bölgeyi terk etmeden bu tür saldırılar düzenlenmesinin ve havanın kızıştırılmasının Amerika'nın Siyonist işgale ve saldırganla verdiği desteğin boyutlarını açığa çıkardığını vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Tarık Selmi de yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze'yi bombalamasına tepki göstererek bu saldırının Filistinlileri direnişi sürdürmekten alıkoyamayacağını belirtti. Selmi, Siyonist rejimin Amerikan Başkanı Biden'ın bölgeyi gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Gazze'ye saldırı düzenlemesinin Siyonist rejim ordusunun hala Filistinlere karşı cinayetine devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Muhterem dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri adlı programın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Bu programda birlikte son Kermanşah depreminde en fazla hasarı gören ancak halen de ölümsüz ve dik, güzel ve neşelendirici bir şekilde tarihi kat eden ve güzellikleriyle turistleri büyüleyen Serpol-i Zahab kentine uğramak istiyoruz. Kermanşah eyaletine seyahat edip ancak Serpol-i Zahab şehrini ziyaret etmemek ve çevresindeki görülecek yerlerden yararlanmamak üzücü bir durumdur. Serpol-i Zahab eski Hulvan şehrinin yıkıntılarının yakınında inşa edilmiştir ve Sasani döneminden kalma yıkık bir kalede yakınındadır. Serpol-i Zahab İran'a Arap saldırısı sırasında da yok olan İran'ın bir kalesi ve sınır üssüydü. Şimdi de bu şehir, kutsal türbelerin ana yolu ve Tahran-Bağdat karayolu üzerinde bulunuyor. Serpol-i Zahab, ovalık ve dağlık bir bölgede yer almakta olup, ünlü Dalahu dağları ve güzel serapları ile güzel rica bölgesi de bu bölgededir. Dalahu dağlarının yeşil yamaçlarında Serpol-i Zahab çevresinde bulunan Piran köyü her İranlıyı gezen turistin ilgisini de çekiyor. Bu köyün çevresinde yoğun ve sık ormanlar, uzun ve güzel çınar, karakavak, ceviz ve incir ağaçları ve çok güzel manzarada bulunmakta ve ziyaretçilerin boş zamanlarını da geçirmeleri için uygun bir ortam sağlamıştır. Yüksek ve güzel Piran Şelalesi bu köyün ana cazibelerinden biridir. Piran Şelalesi'ne gitmek için Serpol-i Zahab'dan Şalan Köyü'ne doğru yaklaşık 9 kilometre gitmeniz ve şelalenin bulunduğu güzel ve yeşil bölgeye ulaşmak için yaklaşık 15 dakika yürümeniz gerekiyor. İranlı ve yabancı turistler İran'da 100 metrelik bir şelale görmeyi beklemiyor olabilir ama bu gerçektir ve 100 metre yüksekliğindeki bir şelale Zahab platosunun devasa kayaları arasından coşkuyla ve hızla aşağı iniyor. Kaya tırmanışlarına ve aşağı inişlerine görmek bu şelalenin diğer cazibelerindendir ve her yer birçok dağcı bu güzel bölgeye seyahat etmektedir. Genel olarak Sarpol çevresindeki güzel dağlar, Patak köyündeki İmam Abbas olarak bilinen orman gezinti yeri gibi görülmeye değer yerler ile doludur. Patak köyünün kendisi de doğal kaynaklarından korunması ve köylü ailelere gölet suyundan getirilen hijyenlik su temini nedeniyle temiz köy olarak tanıtılmıştır. Binlerce yıl öncesine dayanan taş ve harçtan bir kale olan Zice Menice ve tamamen taştan yapılmış Eyvan'a benzer bir kraliyet kalesi olan Tağ-ı Gera gibi tarihi eserler ve ayrıca Marab Serabi'nin el değmemiş doğası bu köyü ilan turizm merkezlerinden biri haline getirmiştir.
Tahran Radyosu.
Sarpol çevresindeki yollar bile bizi doğanın güzelliklerine doğru yönlendiriyor. Ricab'ın yeşil ve güzel iklimli dehistanlarına giden Ricab yolu gibi Baba Yadigar Anıt Mezarı bu yolun son noktasında bulunuyor ve anıt, mezar ve eğlence alanlarına ulaşmak için biraz yürümek gerekiyor. Baba Yadigar, Ehli Hak mezhebinin büyüklerinden bilinen anıt mezarının bulunduğu bir hac ve eğlence yeridir. Alkışma ve zikir çekmekte ile düzenlenen dervişlerin törenine benzer şekilde burada çeşitli törenler düzenlenir. Yüksek ve sarp kayaların tam kalbinde yer alan bu anıt mezar, yaşlı ağaçların ve etraftaki kaynayan pınarların görkemini ikiye katlamış ve her yolcu için hoş ve kalıcı bir görüntü oluşturmuştur. Sarpol-i Zahab'ın dayanılmaz sıcaklığında serin bir ezinti, Baba Yadigar'ın misafirlerine verebileceği en güzel hediyedir. Sarpol şehri çevresindeki tarihi eserler arasında Lulubiler, Kralı Anubanil'den kalma bir eser olan Anubanil'in kabartması var. Lulubiler ve Zagros'ta yaşayan kavimlerden biriydi ve Aryanlardan Persler ve Medler önce 4800 yıl önce bu bölgede yaşıyorlardı. Anubanil'i kabartması Miyankel olarak bilinen bir kayanın üzerinde yer almaktadır. Büyük benzerlik nedeniyle çoğu kişi Daryush'un Bisutun Dağı'nın kalbinde Anubanil'den ilham alarak Bisutun yazıtını da kazdığına inanıyor. Sarpol-i Zahab şehrinin içine dönersek, şehrin görülmeye değer türbesini ziyaret etmeliyiz. Ahmet bin İshak, Hicri Kameri 250 yılında Sarpol-i Zahab'da Allah'ın rahmetine giden İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın ünlü muhaddislerinden biriydi ve türbesi ziyaret yeri olmuştur. Bu ziyaret yerinin yapısı dörtgen şeklindedir ve yuvarlak bir kubbe üzerine de yerleştirilmiştir. İslam devriminin zaferinden sonra Sarpol-i Zahab şehri Irak-Bas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı dayattığı savaşın kurbanlarından biriydi. Ancak bu toprakların insanları Bas saldırganları karşısında cesurca direndi. Ancak Sarpol-i Zahab halkının cesareti ve kahramanlığı kenti hala savaşın simgesi olarak kalan top mermisi ve yıkıntıların izlerinde görülebiliyor. Sarpol-i Zahab halkı diğer vatandaşları ile birlikte İran sınırlarını korudu ve sahneyi düşmanlara bırakmadı. Serpol sıcak bir şehir ama sıcaklığına şehir etrafındaki sadık askerler gibi bu toprakların sınırlarını koruyan palmiye ağaçlarının arasında dolaşan rüzgarın serinliğiyle dayanılabilir. Muhterem dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerler isimli programın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizi www.pasyoz.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.
Ey şare kermaşanın, havane tağvasanın, Nağud aram şirine, tarika gedirine, Seni kefni kharagat, sumaru nefşaragat, Kesru gilan basafan, kulat-ı mehru vefan. Ey şare kermaşanım, havane tağvasanım, Bir setünet şavanım, serberzin o cehanım. سر پلو دشت زهاب کرند و با خریجو خاک اسلام آباد بهشت هری و یاد سنگور و کنگا وره صحنه هنر پروره روان سر و هر سینه خلق زوان شیرینه خلق زوان شیرینه دهای خلق زوان شیرینه دهای
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi.
Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hükümetin başında bulunduğu yıllarda toplumda her türlü yoksulluğu bertaraf etmek için tüm çabasını harcadığını anlattık. İmam Ali Aleyhisselam, Osman'ın hilafeti döneminde Emevilerin servet biriktirmeleri sonucu toplumda yoksulluk had safhaya ulaştığı ve bu yüzden zengin ve yoksul kesimlerin arasında derin bir uçurum oluştuğu bir sırada iktidara devraldı. İmam Ali Aleyhisselam bu uçurumu kapatmak için tüm gücünü sarf etti ve yoksulluk etkenleriyle mücadele etmenin yanı sıra içinde zengin ve yoksulun eşit olduğu bir toplum inşa etmeye çalıştı. Şimdi İmam Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'da yer alan yoksulluk ve yoksullukla mücadele düşüncelerini irdelemeye çalışacağız.
Hazreti Ali Aleyhisselam düşüncesinde yeryüzünde yaşayan bütün insanların insani bir şekilde yaşamaya hakkı vardır. Eğer toplumda bir kesim servet ve nimet içinde yüzüyor ve bir kesim yoksullukla pençeleşiyorsa, bunun sebebi zenginlerin muhtaç insanlara yardımla ilgili görevlerini doğru biçimde yerine getirmemeleridir. Ya da yoksul insanlar onurlu bir yaşam için gerektiği gibi insani görevlerini yerine getirmemektedir. Tabii bu arada üçüncü bir etken de söz konusudur. O da şu ki hükümdarlar ve yöneticiler şayeste insanlar değillerdir ve toplumda sosyal ve iktisadi adaleti sağlama konusunda gerekli tedbir ve çareleri düşünmekten acizdirler. Hazreti Ali Aleyhisselam düşüncesinde sıkıntı içinde yaşayan insanların yaşamını temin etmek İslam hükümetinin görevidir. Nitekim o Hazret Mısır valisi Malik-i Eşcer'e yazdığı tarihi mektubunda şöyle diyor. Ey Malik! Bil ki millet çeşitli kesimlerden oluşur ve her birini ıslah etmek başkasını gözetmeksizin mümkün değildir. Ve hiçbir kesim başka kesimlerden bağımsız değildir. Bu arada toplumun alt kesimlerinden bir grup vardır ki muhtaçtır. Yüce Allah onlar için özel bir pay belirlemiştir. Ve bu payın vacip miktarı Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in sünnetinde bellidir. Ki bu da Allah ile bir anlaşmadır. Ve bizde saklıdır.
Yoksulluk üzerine gidilmediği takdirde toplumda sosyal krizlere yol açacak ve toplumu olumsuz etkileyecek bir sorundur. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam yoksulluk büyük bir ölümdür şeklinde buyurmuştur. İmam Ali Aleyhisselam birçok yerde yoksulluğun olumsuz tesirlerine işaret ediyor ve yoksullukla mücadele için çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. İmam Ali Aleyhisselam, oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a vasiyetinde şöyle buyuruyor: "Evladım, sadece bir lokma ekmek peşinde olan yoksulu serzeniş etme. Çünkü bir lokma ekmeğe muhtaç olan kimse birçok yerde sapabilir." İmam Ali Aleyhisselam açısından yaşamın zaruretlerine muhtaç olmak insanı ahlaki faziletlerden uzaklaştırabilir veya tümüyle gafil bırakabilir. Yoksul insanın düşüncesi perişandır ve bu yüzden yanlış amellerde bulunabilir. Perişanlık ve hüzün yoksulluğun sonuçlarındandır. İmam Ali Aleyhisselam yoksulluğun birçok acıya ve kedere sebep olduğunu buyurur.
Yoksulluğu gidermek ve toplumda dengeyi sağlamak için ilkin yoksulluğun etkenlerini tanımak gerekir. Hazreti Ali Aleyhisselam yoksulluğun bir etkeni servetin belli bir kesimin tekelinde bulunmasından ibaret olduğunu beyan ediyor. İmam bu konuda şöyle buyuruyor. Subhanallah muhtaç insanların rızkını zenginlerin malında belirlemiştir. O zaman hiçbir yoksul bir zengin hakkını gasp etmediği müddetçe aç kalmaz. Ve Yüce Allah bu zenginlerden yaptıkları için hesap soracaktır. Eğer hükümdarlar ve onların adamları sürekli mal ve servet biriktirmenin peşinde olursa, başkaları da onlar gibi davranmaya başlar. Ve sonuçta servet o toplumun yöneticileri ve yakınlarının tekelinde olur. Ve bu durum o toplumda sınıflar arasındaki uçurumu Osman'ın hilafeti döneminde olduğu gibi daha da derinleştirir.
İmam Ali Aleyhisselam bu yüzden Nehcül Belağa'nın 53. mektubunda şöyle buyurur. Yerin viraneye dönüşmesinin sebebi halkın yoksulluğudur ve halkın yoksulluğu hükümetinin geleceğinden emin olmayan hükümdarların halkın malını yağmalaması yüzündendir. İmam Ali Aleyhisselam yoksullukla mücadele etmek için kendisi toplumun en yoksul kesimi kadar yer içer ve onlar gibi giyinirdi. İmam Ali Aleyhisselam sade yaşamı hakkında birçok ibret verici örnekler verir ki burada bu örneklerden birine değinmek istiyoruz.
Ahnef bin Kays şöyle anlatıyor. Bir gün Muaviye'nin sarayına gittim. Öğle yemeği vaktiydi. Karşıma o kadar çok çeşit yemek getirdiler ki şaşırdım. Daha sonra da bilmediğim bir yemek getirdiler. Bunun ne olduğunu sordum. Muaviye şöyle anlattı. Bu yemek ördeğin bağırsaklarından yapılır. Onu kuzu beyniyle karıştırır, fıstık yağı ile kızartır ve şeker ilave ederler. Ahmet bin Kays şöyle devam ediyor. Bunları duyunca kendimi kaybettim ve ağlamaya başladım. Muaviye neden ağladığımı sordu. Ben de şöyle dedim. Birden Ali bin Ebu Talib'i hatırladım. Bir gün onun evine gitmiştim. Yemek vaktiydi ve bana şöyle buyurdu. Bana misafir ol. Ardından mühürlenmiş bir sofra getirdiler. Sofrada ne olduğunu sordum. Arpadan ekmek diye buyurdu. Acaba sofradaki ekmeğin çalınmasından mı, yoksa üzerinden yenmesinden mi koktuğunu sordum. Şöyle buyurdu. Hayır, hiçbiri. Sadece çocuklarım ekmeğe yağ sürmelerinden korkuyorum. Ben de sordum. Yağ emürül mü ömenin? Yoksa ekmeğe yağ sürmek haram mıdır? İmam şöyle karşılık verdi. Hayır, sadece biz önderlerin yiyeceği, yoksul insanların yiyeceği gibi olmalı ki, yoksulluk yoksulların isyanına sebep olmasın. Ne zaman yoksulluk onlara baskı yaparsa şöyle desin. Emirül mümininin sofrası da bizim soframız gibi. O sırada Muaviye şöyle dedi. Ey Ahnef! Sen öyle bir adamdan söz ettin ki fazileti inkar edilemez.
Tahran Radyosu.
Tekelcilik toplumda yoksulluğa yol açan etkenlerden biridir. Doğal olarak mal ve servetin belli bir kesimin tekelinde bulunması toplumda az gelirli insanların arasında yoksulluğu körükler. Yine hükümdarların özel bir kesimi halk kitlelerinden üstün tutması toplumun imkanlarının bu özel kesimin elinde olmasına ve geriye kalan kesimin yoksullaşmasına yol açar. Bu özel kesim ki genellikle zalim hükümdarların yakınlarından oluşur, mal ve servet biriktirerek başkalarına ve özellikle mağdur insanlara iktisadi ve yatırım ve gelir elde etme süreçlerine girmelerine müsaade etmez. İmam Ali Aleyhisselam bu tür hükümdarların tutumu hakkında şöyle buyuruyor. Her diyarın virane olması o diyarın insanlarının yoksulluğu sonucudur ve halkın yoksulluğu hükümdarların mal ve servet biriktirme hırsının sonucudur. İmam Aleyhisselam hükümdarların yakınlarını haksız gelir ve mal ve servet etmeleri konusunda şöyle buyuruyor. Korktuğum şey şu ki akılsızlar ve hırsızlar halkın yönetimini ele geçirerek Allah'ın malını kendi aralarında paylaşmaları ve başkalarını bundan mahrum bırakırlar, kendilerine kul köle yapmalarıdır.
İnsanları saran çok kötü sıfatlardan biri İşlerde tembelliktir. Bu çirkin özellik insanı bireysel ve sosyal yaşamında tüm merhalelerde özellikle sosyal teamüllerde nüfuz ederek bireyi ve toplumu yoksulluk kriziyle karşı karşıya getirebilir. Tembelliğin tenkidi hakkında Hazreti Ali Aleyhisselam'dan birçok rivayet söz konusudur. Bu rivayetlerin birinde ise şöyle okumaktayız. Eşyaların yan yana geldiği gibi, tembellik ve güçsüzlük yan yana gelince yoksulluk doğar. Bu rivayette yoksulluğun tembellikten kaynaklandığı beyan edilmiştir. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam İslam kültüründe çalışmanın önemine vurgu yaparak insanları daha çok çalışmaya ve çaba harcamaya teşvik etmeye çalışır ve insanlara şöyle buyururdu. Allah yolunda hiçbir amel, eşiniz ve çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktan daha önemli değildir.
İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. İnsanın hazinesi işidir. İmam Ali Aleyhisselam halk arasında çalışma ve çaba harcama konusunda örnek bir insan olarak bilinirdi. O Hazret ister hilafetin başına geçtiği yıllarda, ister ondan önce onca uğraşına rağmen fırsat bulduğu zaman bireysel iktisadi çabalardan gafil olmazdı. Ehl-i sünnetin büyük alimlerinden İbni Ebil Hadid İmam Ali Aleyhisselam'ın bu özelliği hakkında şöyle diyor. İmam Ali Aleyhisselam kendi mübarek elleriyle çalışırdı. Tarlasını eker, sulardı, hurma ağacı ekerdi ve bir yeri abad ettikten sonra onu vakfederdi.
Değerli dinleyiciler, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek Hazreti Ali Aleyhisselam'ın düşüncesini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'nin İran'da iki eşsiz çalışma yaptığını, bunlardan birinin zalimane ve miras yoluyla kurulan saltanat düzenini devirmek ve İslam'a dayalı bir hükümet ve nizam kurmak olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bizim ülke tarihinde imam vesilesiyle iki büyük ve eşsiz iki şey gerçekleşti. Biri, bin yıllar boyunca bizim ülkemizde mazisi olan akıl dışı ve zalimane kalıtsal saltanat binasını yıkmaktı. Ülke hükümetinin bazı insanların elinde olan ve miras yoluyla birbirinden birilerine geçen veya kılıç ve askeri zorbalıkla ele geçirilen, ardından bir kuşaktan bir kuşağa, birinden başkasına miras kalan bu yanlış köhne çürümüş bina, bizim ülkemizde bin yıllar boyunca mantıksız ve yanlış bir gelenekti. İmamın birinci işi bu yanlış binayı devirmekti ve bu işi halka bıraktı. Büyük imamın yaptığı ikinci büyük iş ise, İslam'a esasında bir hükümet ve nizam kurmaktı ki, bu da bizim ülke tarihince, hatta asr-ı saadetten sonra tüm İslam tarihinde eşsizdi. Bizim büyük imamın büyük cihadı böyle değerli bir sonuca vardı ve bu yüzden ve Allah için hakkıyla savaşın demek yerinde olacaktır. Nitekim Kur'an'da da geçiyor ve Allah için hakkıyla savaşın ve din evliyaları hakkında söylendiği gibi, bu büyük adam da Allah için hakkıyla savaşın mıstahakıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük bir ziyaret için üst düzey bir heyet başkanlığında dün gece Tahran'a geldi. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti dinamik diplomasinin merkezidir, dedi. Üst düzey bir Kremlin yetkilisi, İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak Tahran görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yapacaklarını belirtti. Rus haber ajansı Sputnik, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad'ın salı günü Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızları 140 yasa dışı Pakistanlı göçmeni bu ülkeye iade etti. NATO üyeliği süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin şartlarını hatırlatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer bu ülkeler gerekli adımlar atmazlarsa süreci donduracaklarını söyledi. Türkiye'de enflasyon %80'e yükseldi ve ırkçı İsrail Başbakanı polise Filistinli gençleri vurma yetkisi verdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.